Ayrım 8, Titanic, Clive Cussler, sayfa 78. 16. Bölüm. Güneşin kızıllığı batı ufkunda henüz kaybolmamıştı ve uzaklardan gelen gök gürültüleri yaklaşan fırtınayı haber veriyordu. Hava oldukça sıcaktı ve Balboa Bay Club'ın terasında oturmuş, yemek sonrası konyağını yudumlayan Seagram'ın yüzüne denizden gelen hafif esinti hoş bir duygu yaratıyordu. Saat akşam 8'de ve Newport Beach Sosyetesi'nin akşam partilerinin başlama saati yaklaşıyordu. Seagram kulübün havuzunda biraz yüzmüş ve akşam yemeğini erken yemişti. Hava elektrikliydi ve hala gök gürültüleri duyuluyordu. Ama henüz yağmur ve rüzgar yoktu. Körfezde dolaşan kırmızı ve yeşil seyir fenerlerini gösteren gezi tekneleri, çakan şimşeklerin aydınlığında beyaz renkleriyle birer hayaleti andırıyorlardı. Şimşek bu kez Balboa Adası'ndaki binaların tepesinde çakmış ve arkasından da korkunç bir gök gürültüsü duyulmuştu. Terasta oturanların çoğu aniden bastırması muhtemel sağanağa yakalanmamak için iç salona kaçmışlardı ve Seagram kısa bir süre sonra terasın tamamen boşaldığını gördü. Yalnızlığın keyfini çıkarmak için arkasına yaslandı ve konyağını yudumlayıp çakan şimşekleri seyretmeye başladı. En son çakan şimşeğin aydınlığında masanın yanında uzun boylu birinin durduğunu fark etti. Aniden ortaya çıkan siyah saçlı, sert ifadeli bir yüzü olan adam ona soğuk ve delici gözlerle bakıyordu. Şimşeğin ardından gelen karanlıkta adamın yüzünün görüntüsü kayboldu. Gök gürültüsünün sesi sona erdiğinde yabancı, "Jim Seagram siz misiniz?" diye sordu. Seagram şimşekten sonra gelen karanlığa alışmak için biraz bekledi ve sonra "Evet benim" diye cevap verdi. "Beni aradığınızı söylediler."
"Kim olduğunuzu bilmeden ne söyleyebilirim ki?"
"Özür dilerim, ben Dirk Pitt."
Seagram çakan şimşekte onun gülümseyen yüzünü görünce biraz rahatladı.
"Demek böyle birdenbire ortaya çıkmak sizin adetiniz öyle mi Bay Pitt? Bu elektrik dolu fırtınada sizin büyünüzün eseri mi yoksa?"
Pitt'in kahkahası gök gürültüsüyle birlikte geldi.
"Büyücülüğüm henüz o kadar güçlü sayılmaz ama bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte."
Seagram masadaki sandalyelerden birini gösterdi. "Oturmaz mısınız?"
"Teşekkür ederim."
"Size bir içki ısmarlayacağım ama garsonlar yıldırımdan korkuyorlar sanırım."
Pitt gökyüzüne baktı ve sakin, kontrollü bir sesle "Fırtına neredeyse geçmek üzere." dedi.
"Seagram beni nasıl buldunuz?" diye sordu.
"Aşama aşama giden bir çalışmayla." diye cevapladı Pitt. "Washington'daki eşinizi aradım ve o bana Leisure World'de bir işiniz olduğunu söyledi. Bulunduğum yere çok yakın olduğu için gelip kapıdaki görevliyle konuştum ve o da bana Bayan Bertram Austin'i ziyaret ettiğinizi söyledi. Yaşlı hanım da sizin Washington uçuşunuzu yarın erteleyip bu gece Balboa Bay Club'da kalmaya karar verdiğinizi anlattı. Sonrası kolaydı."
"Beni bulmak için bu kadar uğraşmanız çok hoş doğrusu."
Pitt başını salladı. "Çok basit bir işti."
"Seagram sizin de buralarda olmanız büyük bir şans." dedi.
"Yılın bu zamanlarında birkaç gün izin alıp koca dalgalarda sörf yapmaktan hoşlanırım. Ailemizin körfezin tam karşısında bir yazlığı var. Sizi daha önce de bulabilirdim ama Amiral Sandecker acele etmememi söyledi."
"Amirali tanıyor musunuz?"
"Onun emrinde görevi yapıyorum."
"O halde Numa'da çalışıyorsunuz öyle mi?"
"Evet, bu kuruluşun özel projeler direktörüyüm."
"İsminizi şimdi hatırladım. Karım sizden söz etmişti."
"Dana mı?"
"Evet, onunla çalıştınız mı hiç?"
"Sadece bir kez. O ve Numa arkeoloji tipi Bounty'den bir şeyler çıkarmak için geçen yaz dalış yaparlarken ben de onlara Pitcairn Adası'na uçakla bazı malzemeler götürdüm."
Seagram onun yüzüne baktı. "Demek Amiral Sandecker beni bulmak için acele etmemenizi söyledi öyle mi?"
Pitt gülümsedi. "Anladığım kadarıyla onu biraz kızdırmışsınız galiba. Gece yarısı telefon edip uyandırdığınızı söyledi."
Siyah bulutlar denize doğru uzaklaşmıştı ve şimşekler şimdi kanalın karşı tarafında Catalina'da çakıyordu.
"Pitt, evet, şimdi beni bulduğunuza göre size nasıl yardımcı olabilirim acaba?" diye sordu.
"İşe Novaya Zemlya'yı anlatarak başlayabilirsiniz."
Pitt sıradan bir şey yapmış gibi "Söylenecek fazla bir şey yok." dedi. "Adamınızı kurtarma görevi bana verilmişti. Belirlenen zamanda ortaya çıkmayınca geminin helikopterini aldım ve Rus adasında bir keşif uçuşu yaptım."
Şansınız varmış doğrusu. Sovyet radarları sizi görebilirlerdi. Bunu ben de düşündüm ve deniz yüzeyinden 3 metre irtifada ve 15 mil hızla süratle uçtum. Radar ekranında beni görselerdi bile Eko'dan bir balıkçı gemisi olduğumu sanacaklardı.
Adaya vardığınızda ne oldu peki?
Sahili biraz taradım ve Copley'nin teknesini küçük bir koyda demirlemiş buldum. Uygun bir yere indim ve Copley'ni aramaya başladım. Bir süre sonra rüzgarın uğultuları arasında uzaktan gelen silah sesleri duydum. Müthiş bir de tipi vardı.
O kar fırtınasında ve rüzgarlı soğuk havada Copley'ni ve Rus askerini bulmak herhalde kolay olmamıştır. Bu adeta samanlıkta iğde aramak gibi bir şey olmalı değil mi?
Pit başını salladı ve iğneler havlamazlar diye cevap verdi. Askerin yanındaki köpeğin havlamaları bana yön gösterdi ve onlara götürdü.
Tabii oraya gidince de hemen öldürdünüz değil mi?
Pit kuru bir ses tonuyla beni suçlayan bir savcı da böyle derdi herhalde diye söylendi. Ama o sırada yapılacak en doğru hareket buydu.
Ya o muhafız da bizim ajanlardan biri olsaydı?
Silah arkadaşları içlerinden biri yaralandığında onu ensesinden tutup karda sürüklemez herhalde değil mi?
Pekala, köpeği de öldürmek zorunda mıydınız yani?
Köpeği sağ bıraksaydım gidip diğer askerleri uyarır ve bizim için bir arama ekibinin çıkmasına neden olabilirdi. Ve öldürdüğüm askeri de bulurlardı. Halbuki bu durumda onları kimse bulamayacaktır.
Her zaman susturuculu bir tabanca taşır mısınız?
Pitt, Amiral Sandecker'ın normal görevlerinin dışında verdiği pis işlerin ilki bu değildi.
Copley'i geminize götürmeden önce herhalde teknesini delip batırdınız değil mi diye sordu Seagram.
Gayet tabii, dibinden bir delik açtım, yelkenlerini şişirdim ve tekneyi açık denize doğru yolladım. Yanılmıyorsam kıyıdan yaklaşık 3 mil kadar açıkta batmıştır.
Seagram biraz sert bir ses tonuyla kendinize biraz fazla güveniyorsunuz galiba diye konuştu.
Biraz da sizi ilgilendirmeyen bazı işlere kalkıştınız. Yetkiniz olmadan Rus askerini öldürmeniz büyük bir riskti. Bir insanı ve hayvanı soğukkanlılıkla öldürdünüz. Hepimiz size benzeseydik Bay Pitt, bu ülke yaşanmaz bir yer olurdu herhalde.
Pitt birden ayağa fırlayıp masanın üzerine eğildi ve gözlerini Seagram'ın gözlerine dikti. Bakışları buz gibiydi.
''Bana haksızlık ediyorsunuz.'' dedi. ''Olayın olumlu yanlarını göz ardı ediyorsunuz. Arkadaşınız Copley'de ameliyatı sırasında kan veren bendim. Geminin Oslo'yu geçmesi ve en yakın Amerikan üssüne yönelmesi emrini de ben verdim. Copley'i üst komutanının uçağıyla Amerika'ya gönderen de yine benim.'' Sonuç olarak Bay Seagram, kana susamış bu katil köpek tüm suçlarını kabul ediyor. Sizin şu Kuzey Kutbu'ndaki küçük casusluk maceranızdan döküntülerinizi topladığım için suçluyum. Bu işten bir madalya beklemiyordum zaten. Küçük bir teşekkür benim için yeterli olurdu. Ama sen teşekkür bir yana o pis ağzını açıp etrafa lağım saçıyorsun. Amacının ne olduğunu pek bilmiyorum. Ama Seagram, boktan bir heriften başka bir şey değilsin benim gözümde. Hıyarın tekisin sen. Cehenneme kadar yolun var.
Pitt sonra yine geldiği gibi aniden döndü ve karanlıklar içinde kaybolup gitti.
17. Bölüm. Profesör Peter Barshaw derisi kösele gibi sertleşmiş elleriyle kır saçlarını düzeltti ve piposunu masanın üzerinden Pravlov'a doğru uzattı.
''Hayır hayır albayım, Novaya Zemlya'ya gönderdiğimiz adamın hayal gördüğünü asla söyleyemezsiniz.''
Pravlov ''Peki ama bir maden ocağı'' diye mırıldandı. ''Rus topraklarında haberimiz olmadan açılmış, kaydı bulunmayan bir maden. Böyle bir şeyin mümkün olabileceğini düşünemezdim.''
Barshaw ''Ama yine de bu bir gerçek işte'' diye cevap verdi. ''Bunu önce hava fotoğraflarında fark ettik. Madene giren jeoloğumuza göre tünel çok eski. Yaklaşık 70-80 yıllık bir mesele.''
''Peki ama nasıl açılmış bu?''
''Albayım, asıl sormamız gereken soru bunu kimin ya da kimlerin ve hangi amaçla açtıkları.''
''Pravlov dediğiniz gibi, Leon Groth Jeoloji Enstitüsü'nün de bu madenden haberi yok öyle mi? Onlarda da kayıt yok mu yani?'' diye sordu.
Barshaw ''Hiçbir kayıt yok ama bence eski Okraana dosyalarında buna ait bir iz bulabiliriz.''
Pravlov ''Oh evet Okraana'' diyerek onun yüzüne baktı. ''Çarlık gizli polisi değil mi? Ama ben sanmıyorum. O günlerde ilgilendikleri tek şey devrimdi. Gizli bir maden operasyonuyla canlarını sıkacaklarını hiç sanmam profesör.''
Gizli mi? Bundan pek emin olamazsınız. Prevlov döndü ve pencereden dışarıya baktı. Özür dilerim profesör ama benim işimde her şeye kuşkuyla bakılması normaldir.
Barşov sapsarı dişleri arasına sıkıştırdı, piposunu çekip aldı ve tütünü bastırıp elini masaya hafifçe vurdu. Batıdaki gizlice boşaltılan madenlerle ilgili birçok hikaye okumuştum. Ama Sovyetler Birliği topraklarında böyle bir şey olduğunu ilk kez duyuyorum. Sanki Amerikalıların bir oyunuymuş gibi geliyor bana.
Prevlov birden döndü ve profesöre baktı. Neden böyle konuşuyorsun? Bunun Amerikalılarla ne ilgisi var şimdi?
İlgisi var ya da yok bilemem tabii. Ama madenin içinde bulunan aletler hep Amerikan malıymış.
Prevlov hafifçe güldü. Bu bir şey kanıtlamaz ki. O aletleri Amerika'dan başkaları da alıp kullanmış olamaz mı yani?
Bu kez Barşov gülümsedi ve olabilir tabii dedi. Ama bir de tünelde bulunmuş bir ceset var ortada. Cesedin mezar taşı yazısı tamamen Amerikalılara özgü bir İngilizce ile yazılmış.
Prevlov işte bu ilginç diye mırıldandı.
Sana daha ayrıntılı bilgi veremediğim için özür dilerim albayım. Ben sadece bana anlatılanları biliyorum. Yarın sabah masanın üzerinde Novaya Zemlya'daki bulgularımız konusunda ayrıntılı bir rapor olacak ve elemanlarımız da araştırmalar için emrinde olacaklardır.
Donanma işbirliğiniz için sizlere teşekkür eder profesör.
Barşov kalktı ve onu eğilerek selamladı.
Leon Gorod Enstitüsü her zaman için ülkemizin emrindedir albayım. Başka bir şey yoksa ben artık ofisime döneyim.
Bir şey daha vardı profesör.
Evet, sizin jeologların herhangi bir maden damarı bulup bulmadıklarını söylemedin.
İşe yarar bir şey bulamamışlar.
Hiçbir şey mi?
Sadece eser miktarda nikel ve çinkoyla hafif uranyum, toryum ve bizanyum radyoaktivitesi saptamışlar.
Son ikisini hiç duymamıştım.
Barşov toryum nötron bombardımana tutulduğu zaman nükleer yakıt haline dönüşür diye açıkladı. Aynı zamanda çeşitli magnezyum alaşımları üretiminde de kullanılır.
Ya bizanyum?
Bu element hakkında çok az şey biliyoruz. Deneyler yapabilecek kadar bizanyum hiçbir zaman bulunmadı.
Barşov sustu ve piposunu bir kül tablasının kenarına vurarak boşalttı. Bu elemente en çok ilgi duyanlar Fransızlar olmuştur.
Prevlov kaşlarını kaldırıp Fransızlar mı diye sordu.
Evet, bu elementi bulabilmek için dünyanın her yanına uzmanlar göndermişler ve milyonlarca frank harcamışlardır. Ama bildiğim kadarıyla araştırma yapan jeologların hiçbiri başarılı olamadı.
Demek ki bizim bilim adamlarının bilmediği bazı şeyler biliyorlar.
Barşov omuzlarını silkti ve her bilimsel konuda dünyanın lideri olamayız ya albayım diyerek gülümsedi. Öyle olsaydı ayda araba kullananlar Amerikalılar değil, bizler olurduk değil mi ya?
Teşekkür ederim profesör. Bu konudaki raporu bekliyorum.
18. Bölüm. Teğmen Pavel Margan'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı binasından 4 blok mesafedeki parkta bir banka oturmuş elindeki şiir kitabını okuyordu. Öğle vaktiydi ve çimlerin üzerine ağaçların altına oturmuş büro memurları yemeklerini yiyorlardı. Teğmen arada bir başını kaldırıyor ve önünden geçen güzel kızlara bakıyordu. Saat tam yarımda buruşuk elbiseli şişman bir adam gelip bankın diğer ucuna sessizce oturdu ve elindeki torbadan siyah bir ekmek parçası ve bir tas patates çorbası çıkardı.
Margarine dönüp neşeli bir tavırla ''Biraz siyah ekmek ister misin denizci?'' diyerek gülümsedi.
''Karım çok ekmek koymuş. Bana hep çok yemek yedirip şişman kalmamı istiyor. Böylece kızlar bana yüz vermeyecekler tabii.''
Margan'ın başını iki yana salladı ve kitabına döndü. Adam omuzlarını silkti ve ekmekten ısırıp çiğner gibi yapmaya başladı. Fakat ekmeği ısırmamıştı ve ağzı boştu. Ekmeği çiğneme rolünü sürdürürken ''Bir şey var mı bana?'' diye mırıldandı.
Margan'ın gözlerini kitaptan ayırmadı ve onu biraz yukarıya kaldırıp dudaklarını gizleyerek ''Prevlov kısa siyah saçlı 37 numara pahalı kısa topuklu ayakkabı giyen bir kadınla kırıştırıyor.'' diye konuştu. Kadın iyi içkileri seviyor ve Amerikan Büyükelçiliği'nin bir arabasını kullanıyor. Plaka numarası 146.
Bunlardan eminsin değil mi?
Margan'ın sayfayı çevirir gibi yapıp sana hikaye uydurmuyorum diye omurdandı. Söylediklerimin gereğini hemen yapmalısın. Aradığımızı bulmamıza yardımcı olabilir bu bilgiler.
Şişman adam çorbasını gürültüyle içerken, akşam olmadan o kadın konusunda bilgi toplarım dedi. Başka bir şey var mı? Sicilya projesi konusunda bilgi istiyorum. Bunu hiç duymadım. Marga'nın kitabı dizlerine bıraktı ve gözlerini ovar gibi yapıp ellerini ağzının önüne getirdi. Ulusal Sualtı ve Deniz Araştırmaları Dairesi'yle ilgisi olan bir savunma projesiymiş. Savunma projeleri konusunda bilgi sızdırmaya karşı çok titizdirler.
Onlara merak etmemelerini söyle. Kimseyi açıklamayız.
Marga'nın kitabını kapadı ve gerindi. 6 gün sonra Borodino restoranı erkekler tuvaleti. Akşam 6:40. Yabancı çorbasını içmeye devam etti ve Marga'nın'a hiç bakmadı. Teğmen yavaşça kalktı ve ağır adımlarla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na doğru yürümeye başladı. 19. Bölüm. Başkanın sekreteri gülümseyerek masasından kalktı. Uzun boylu, cana yakın genç bir adamdı. Bayan Seagram değil mi hanımefendi? Lütfen şöyle buyurun. Sekreter Dana'yı asansöre götürdü ve girmesi için yana çekilip bekledi. Genç kadın hiçbir şeye önem vermiyormuş gibi ileriye bakıyordu. Genç adam bir şeyden kuşkulansa ona en azından gözleriyle soyardı. Bundan emindi. Belli etmeden sekretere şöyle bir baktı. Genç adam gözlerini asansör ışıklarına dikmiş hareketsiz duruyordu. Asansör durdu ve Dana dışarıya çıkıp sekreteri izleyerek 3. kattaki yatak odalarından birine doğru yürümeye başladı. Sessizce içeriye girdiler ve sekreter hafif bir gülümsemeyle ''İşte şurada efendim'' dedi. ''Şömine rafının üzerinde duruyor. Onu bodrumda üzerinde hiçbir şey yazmayan bir sandıkta bulduk. Çok güzel bir parça değil mi? Sayın Başkan onu iyi görülebilecek bir yere koymamı söyledi.'' Dana gözlerini kısarak şömine rafının üzerinde bir cam muhafaza içinde duran yelkenli gemi maketine baktı. Sekreter Sayın Başkan bu geminin tarihçesiyle ilgili bilgi verebileceğinizi söyledi diye devam etti. Gördüğünüz gibi geminin ve muhafazanın üzerinde ismi yok. Dana dudaklarını büzdü ve merakla şömineye biraz daha yaklaştı. Aslında böyle bir şey beklemiyordu ve kafası karışmıştı. O sabah sekreter telefonda sadece başkan saat 2 sularında Beyaz Saray'a gelip gelemeyeceğinizi sordu hanımefendi demiş ve o da geleceğini söylemişti. Garip bir duygu her yanını sarmıştı. Bunun bir kurtulma hissi mi, yoksa bir hayal kırıklığı mı olduğunu anlayamıyordu. Sekreterin merakla kendisine baktığını görünce, göründüğü kadarıyla 18. yüzyılın ilk dönemlerine ait ticaret gemilerinden olmalı diye konuştu. Birkaç eskiz çizip donanma arşivindeki eski kayıtlarla karşılaştırmam gerek. Amiral Sandeker bunu ancak sizin tanımlayabileceğinizi söyledi.
Amiral Sandeker mi?
Sekreter kapıya doğru yürürken, evet, sizi başkana o tavsiye etti dedi. Yatağın kenarındaki komodinin üzerinde bir bloknot ve kalem var. Ben masama dönmek zorundayım. İstediğiniz kadar çalışabilirsiniz.
Peki ama sayın başkan,
bugün öğleden sonra golf oynuyor. Sizi kimse rahatsız etmeyecek, merak etmeyin. İşiniz bittiği zaman asansöre binin ve doğruca aşağıya inin. Sekreter bunu söyledikten sonra Dana'nın konuşmasını beklemedi ve çıkıp gitti. Dana yatağın kenarına oturdu ve içini çekti. Sekreterin telefonundan sonra aceleyle evine koşmuş, parfümlü bir banyo yapmış ve iç gıcıklayıcı çamaşırlarla genç kızlara yakışır beyaz bir elbise giymişti. Ama bunca telaşa boşuna kapıldığını şimdi anlıyordu. Başkan onu yatağa atmayı düşünmemişti. Sadece eski bir gemi modeli konusunda bilgi istiyordu. Birden hayal kırıklığına uğradığını hissetti ve banyoya gidip yüzüne baktı. Fakat tekrar odaya döndüğünde şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi. Başkan şöminenin önünde, üzerinde polo gömleği ve spor pantolonla tüm yakışıklılığıyla duruyordu. Oda kapısı kapalıydı. Dana bir süre şaşkın şaşkın başkana baktı. Söyleyecek bir şey bulmakta güçlük çekiyordu. En sonunda ama siz golf oynuyordunuz diye aptalca bir şey söyledi.
Evet, bugünkü programımda öyle yazıyor.
O halde bu maket gemi meselesi?
Başkan gülümseyerek gemi maketini gösterdi ve bu Virginia'dan Roanoke isimli iki direkli bir geminin maketi diye konuştu. Omurgası 1728'de kızağa konmuş ve 1743'te Nova Scotia açıklarında kayalıklara çarpıp batmış. Bu maketi babam 40 yıl önce bulduğu bazı bilgilere dayanarak yapmıştı.
Dana şaşkın bir tavırla tüm bunları beni yalnız görmek için mi ayarladınız yani diye sordu.
Bu açıkça görülüyor değil mi?
Bir süre göz göze kaldılar ve Dana'nın yüzü birden kızardı. ''Başkan, seninle şöyle baş başa kimsenin bizi rahatsız etmeyeceği bir yerde konuşmak istedim.'' dedi. Dana'nın gözleri şaşkınlıkla iyice açılmıştı. ''Siz yani sadece konuşmak mı istediniz benimle?'' Başkan onun ne demek istediğini anlamamış gibi bir süre baktı ve sonra birden gülmeye başladı. ''Bana iltifat ediyorsun Bayan Seagram. Seni baştan çıkarmayı asla düşünmedim. Galiba biraz çapkın olduğuma dair söylentiler seni de etkilemiş. Ama insanlar abartırlar bilirsin.''
''Ama partide kulağıma?''
Başkan onun elini tutup bir sandalyeye götürdü ve ''Galiba anlıyorum.'' diye devam etti. ''Kulağına seni yalnız görmeliyim diye fısıldadığımda sana randevu verdiğimi sandın değil mi?'' ''Özür dilerim, niyetim çapkınlık değildi ama biraz yanlış davrandım galiba.'' Dana içini çekti. ''Ben de bir işaretiyle milyonlarca kadından herhangi birini elde edebilecek olan sizin gibi bir adamın, benim gibi evli, sıkıcı, 30 yaşında bir deniz arkeoloğunda ne bulduğunu merak etmiştim.'' Başkan kaşlarını çatıp onun yüzüne baktı. ''Kendine haksızlık etme, sen çok çekici ve güzel bir kadınsın.'' Dana tekrar kızardı ve zoraki bir gülümsemeyle ''Bana yıllardır hiçbir erkek kur yapmadı.'' diye mırıldandı. ''Bunu ben de böyle düşünmek isterim.'' Başkan bir sandalye çekip onun yanına oturdu. Dana dizlerini birleştirmiş, ellerini kucağına koymuş, uslu çocuklar gibi ses çıkarmadan oturuyordu. Başkanın birden sorduğu soru onu çok hazırlıksız yakaladı. ''Söyler misin bana Bayan Seagram, onu hala seviyor musun?'' Dana anlamamış gibi ona baktı. ''Kimi?''
''Tabii ki kocanı.''
''Jean'i mi?''
Başkan gülümseyerek ''Evet, Jean'i.'' dedi. ''Tabii başka bir yerlerde sakladığın ikinci bir kocan yoksa.''
''Bunu neden soruyorsunuz?''
''Jean son zamanlarda biraz sapıtmaya başladı gibi.''
Dana şaşkın gözlerle başkanın yüzüne baktı.
''Çok fazla çalışıyor ama aklını kaçırma gibi bir durumun söz konusu olduğunu sanmıyorum.'' ''Başkan, hayır hayır, onun bir klinik vaka olduğunu söylemek istemiyorum.'' dedi. ''Fakat korkunç bir baskı altındaymış gibi geliyor bana. Ağır çalışmasının yanında bir de ciddi evlilik sorunları yaşarsa ipin ucunu kaçırabilir. Böyle bir şeye izin veremem. En azından şimdilik onun ülke için hayati değer taşıyan gizli projeyi tamamlamasına kadar.''
Genç kadın kendini tutamadı ve birden öfkeli bir sesle ''Aramızı bozan şey şu sizin gizli projeniz oldu.'' diye söylendi.
''O ve birkaç başka sorun. Senin çocuk sahibi olmayı kabul etmemen gibi.''
Dana çok şaşırmıştı. ''Bunu nasıl bilebilirsiniz?''
''Benim elimde büyük imkanlar olduğunu unutuyorsun. Önemli olan bunu nasıl öğrendiğim değil. Önemli olan senin önümüzdeki 16 ay süresince kocana yakınlık göstermen ve onu en azından görevini tamamlayıncaya kadar mutlu etmen.''
Dana sinirli bir şekilde parmaklarıyla oynarken ''Bu çok mu önemli sizin için?'' diye sordu.
''Evet, çok önemli. Bunu yaparak bana yardımcı olacak mısın?''
Genç kadın sesini çıkarmadı ve sadece başını sallamakla yetindi. Başkan onun eline hafifçe dokunarak ''Çok iyi.'' dedi. ''Birbirimize yardımcı olursak belki Jean'in ruh sağlığını koruyabiliriz.''
''Sizin için çok önemliyse deneyeceğim Sayın Başkan.''
''Teşekkür ederim ve sana güveniyorum.''
''Fakat çocuk konusunda üstüme gelinmesini istemiyorum.''
Başkan fotoğrafçıların yakalamaktan zevk aldıkları o ünlü gülümsemesiyle onun yüzüne baktı. ''Bir savaş kararı vererek insanlara ölmelerini emredebilirim belki. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı bile bir kadına hamile kalması için emir veremez.''
Dana kendini tutamadı ve gülmeye başladı. Bu kadar büyük bir güce sahip bir adamla konuşmak, hem de samimi olarak konuşmak ona garip geliyordu. İktidar bir insanın cinsel çekiciliğini de arttırıyordu herhalde ve o anda bu adamın kendisiyle sevişmek istememesine üzüldü. Başkan birden ayağa kalktı ve onu da kolundan tutup kaldırdı. ''Artık gitmem gerekiyor. Birkaç dakika sonra ekonomi danışmanlarımla bir toplantım var.'' Onu kapıya doğru götürdü ve kapının önünde bir an durup kendine çekti ve dudaklarından öptü. Sonra Dana'nın gözlerine baktı ve ''Sen çok çekici bir kadınsın Bayan Seagram.'' dedi. ''Bunu hiçbir zaman unutma.'' Başkan asansöre kadar Dana'ya eşlik etti.
8. Ayrımın sonu. Sayfa 89.